Ayrım 26.
Harekatı gerçek durumu kavrayarak ve askerliğin gereklerini göz önünde tutarak düşünen ve inceleyen yoktu. Söylenilen sözler ya vatanseverlik duygusunun sürüklediği coşkunlukla veyahut aşırı duyarlılık sonucu olarak feryat ve figan halinde dile getiriliyordu. Söz söyleyenler içinde ender olmakla birlikte milli inancı ve vatana bağlılığı şüpheli olanlar bile vardı. Söz konusu ettiğimiz bu gizli oturumda uzun açıklamalarım sırasında özellikle demiştim ki felaket başa gelmeden önce onu önleme ve ona karşı savunma çarelerini düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin yararı yoktur. Yunan taarruzu yapılmadan önce yapılacağı kuvvetli bir ihtimalle biliniyordu. Eğer bunu önleyecek çare ve tedbirler bulunamamışsa bunun sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun hükümetine ait olamaz. Büyük Millet Meclisi'ne sorumluluk mevkine geldikten sonra almaya başladığı tedbirler bir yıl öncesinden beri İstanbul hükümetleri tarafından bütün milletle birlikte ve ciddiyetle alınmaya başlanmak gerekti. Bazı kuvvetlerin cepheden alınıp iç isyanların bastırılmasına memur edilmesi, Yunan kuvvetleri karşısında bulundurulmasındaki yarardan daha önemli ve zaruriydi. Yine de öyledir. Gerçi Bursa'da bırakılması zaruri olan bir tümen, Adapazarı isyan bölgesine gönderilen iki tümen, Hendek'te dağılan bir tümen ve bütün bu düzenli ordu kuvvetlerine yardım eden milli müfrezeler cephede bulundurulabilseydiler belki de düşman taarruzu bu kadar gelişemezdi. Fakat memleketin huzuru ve milletin kurtuluş gayesi noktasında birleşik dayanışma sağlanamadıkça bir dış düşmanın istila adımlarını durdurmaya çalışmak ne mümkündür ne de bundan köklü bir yarar ve sonuç alınabilir. Ancak memleket ve milletçe dediğim durum korunabilirse düşmanın herhangi bir zamandaki başarısı ve bunun sonucu olarak fazla toprak ele geçirmiş olması geçici olmak niteliğinden kurtulamaz. Birlikte ve amaçta azimli olan ve ısrar eden millet, gururlu ve saldırgan her düşmanı eninde sonunda bu gurur ve saldırganlığından pişman kılabilir. Onun için iç isyanları bastırmak, elbette Yunan taarruzunu durdurmaktan daha önemlidir. Zaten cepheden iç isyanlara karşı kuvvet ayrılmamış olsaydı, sonucun başka türlü olabileceğini farz etmek güçtür. Söz gelişi, düşman kuzey cephesine 3 tümenle saldırdı. Bizim orada cepheye yetebilecek kuvvetimiz yoktu. Filan noktada, filan derede, filan köydeki kuvvetimiz yahut da oradaki subay veya komutanımız düşmanın geçmesine müsaade etmeseydi, bu felaket başımıza gelmezdi şeklinde feryat etmekte anlam yoktur. Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle söz konusu olan cephe, savunmaya ayrılan kuvvetle orantılı dar bir cephe olmayıp da böyle yüzlerce kilometre genişliğinde ise bu cephenin şurasında ve burasında bulunan zayıf bir kuvvetin sonuna kadar savunmasını kabul etmek bütün tasavvur ve muhakemeleri yanılgıya sürükler. Cepheler delinebilir, buna karşı tedbir delinen kısmı derhal kapamaktan ibaretti. Bu ise cephe üzerindeki kuvvetlerden başka geride yedekte kuvvetli destekler bulundurmakla mümkündür. Oysa Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu durumda ve bu kuvvette miydi? Bütün Batı Anadolu illerimizde Ankara ve dolaylarında daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilecek bir askeri birlik bırakılmış mıydı? Ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır. Savaş hatlarına yakın köyler halkının yapabileceği savunmadan hayali sonuçlar beklemek akıllıca bir bekleyiş olamaz. Memleketin bütün kuvvet kaynaklarından yararlanma şartlarına ve yetkilerine sahip olduktan sonra bile ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bundan başarı sağlayabilmek için zaman şarttır. Bursa'da Bekir Sami Bey'in emrine verilen kuvvetin esası, İzmir'de tüfek attırılmaksızın Yunanlılara teslim edilen ve Yunan gemileriyle Mudanya'ya çıkarılan iki alay kadrosu değil miydi? Bu kuvvetin moralini düzeltmek için İstanbul hükümetleri herhangi bir tedbir almışlar mıydı? İstanbul hükümetleri değil miydi ki Yunan taarruzundan önce Balıkesir'de savunmaya çalışan kuvvetlerimizin arkalarında Anzavur'u saldırttı? Yine İstanbul hükümeti halife ve padişah değil miydi ki Yunan cephesinde kullanılacak oldukça kuvvetli bir tümeni, 24. tümeni Hendek-Düzce yolunda hilafet ordusu ve asilerin grupları tarafından aldatılarak dağıttırmış ve komutanlarını şehit ettirmişti? Memleketin alın yazısının sorumluluğu daha üzerine almış olan hükümet, bu tarihteki şartlar içinde acaba seferberlik yapabilmeyi düşünebilir miydi? Memleketin neredeyse baştan başa halifenin fetvası hükmünü yerine getirmeye sürüklenip zorlandığı bir sırada, milleti askere çağırmak doğru ve mümkün görülebilir miydi? Bundan başka, bütün milleti silah altına çağırmadan önce silah sayısının eldeki silahı kullanılır durumda tutabilmek için cephane ve para miktarlarıyla kaynakların düşünülmesi zaruri değil miydi? Durumu incelerken ve tedbir düşünürken acı da olsa gerçeği görmekten bir an olsun uzak kalmamak gerekir. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Biz durumun ve cephelerin ihtiyacından habersiz değiliz. Her taraftan adıma sayısız telgraflar gelmektedir. Büyük çapta düzenli kuvvetler gönderiniz. Şu kadar cephane gönderiniz. Bunlar gelmezse burada yeniliriz denilmekte. Tehlike ve ateş içinde bulunmanın verdiği heyecan dolayısıyla durum acı bir dille anlatılmaktadır. Bizim görevimiz ve durumumuz onların üzüntü ve heyecanına katılarak halkın maneviyatını kırmak değildir. Aksine acılara direnme gücü, sebat ve ümit verecek şekilde hareket etmektir. Bundan sonra elbette durumlar değişecek, bütün memleket ve millete gerçekten ümit ve güven verecek tedbirler uygulanacaktır. Artık buna engel kalmamıştır. Hükümet bir kısım doğumluları da silah altına alabilecektir. Yeşil Ordu. Saygıdeğer efendiler, bazı bulanık meselelerin kolaylıkla aydınlanmasına yardımcı olacağını sandığım için yüksek heyetinize bir Yeşil Ordu'dan söz edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetin kuruluşundan sonra Ankara'da Yeşil Ordu adı altında bir dernek kuruldu. Bu derneğin ilk kurucuları pek yakın ve bilinen arkadaşlardı. Kuruluş amacını açıklamak için iç isyanları ve bu isyanlara karşı gönderilen ordu kuvvetlerinin ve milli müfrezelerin gösterdikleri bazı durum ve manzaralar hatırlamak gerekir. Asilerin ordunun erlerine halifenin fetvasından, padişahın askerliği affettiğinden, Ankara'daki hükümetin meşru olmadığından bahsederek onları kolaylıkla kandırdıkları defalarca görüldü. Gerçekten de birçok yerde bazı ordu erleri asilerle çarpışacak yerde aksine silahlarını bırakarak köylerine, memleketlerine savuşuyorlardı. Milli müfrezelerin inkılabın gayesini daha kolay anladıkları ve asilerin aldatmacalarına kapılmadıkları anlaşılmıştı. Bu sebeple Osmanlı ordusunun artıkları denebilecek olan o tarihlerdeki yorgun, bezgin ve yeni inkılap ülküsüne göre yetiştirilememiş birliklerle inkılabı başarma konusundaki güçlükler hissedilir bir derecedeydi. Orduyu yeni bir zihniyetle şuurlu bir duruma getirmenin o günlerin şartları içinde pek güç olacağı sanılıyordu. Bu bakımdan aranılan vasıfları taşıyan şuurlu kimselerden seçilmiş ve inkılap için güvenilir bir teşkilat kurma düşüncesi bazı kimselerin kafasında yer etmeye başlamıştı. Birbirini kovalayan kanlı ve tehlikeli durumlar gösteren iç karışıklıklar karşısında bu belirttiğim düşünce ve eğilim kuvvetlendi. Nihayet bazı kimseler böyle bir kuruluş vücuda getirmek üzere fiilen teşebbüse geçtiler. Ben bir yandan ordumuzu canlandırmak ve güçlendirmek için çareler ararken, bir yandan da her türlü sakıncalarına rağmen her yerde ister istemez kurulmuş olan milli müfrezelerden yararlanmaya çalışıyordum. Fakat ciddi bir disiplin, kayıtsız, şartsız ve tereddütsüz itaat isteyen önemli askerlik görevlerinin ancak düzenli bir orduyla yerine getirilebileceği gerçeğini unutmaya elbette imkan yoktu. Milli müfrezelerden yararlanma zaman kazanma maksadına dayanabilirdi. Şüphesiz kullanılmaları zaruri olan milli müfrezelerin seçkin ve şuurlu kimselerden kurulabilmesi arzu edilirdi. Yeşil Ordu Teşkilatı'nın ilk kurucuları arasında bulunan yakın arkadaşlar sırf bana yardım maksadıyla ve beni ayrıca yormamak düşüncesiyle kendileri teşebbüse geçerek çalışmayı uygun görmüşler. Bana yalnız yararlı bir iş yapacaklarını söyleyerek kısaca bu teşebbüslerinden söz etmişlerdi. Ben gerçekten pek meşgul olduğum için arkadaşlarım bu teşebbüsleriyle uzunca bir süre ilgilenemedim. Yeşil Ordu Teşkilatı bir bakıma gizli bir teşkilat olarak kurulmuş ve oldukça genişlemiş. Genel Sekreteri Hakkı Behiç Bey ve Ankara'daki yönetim kurulu önemli ve esaslı çalışmalar yapmışlar. Basılı tüzükleri ve görevli memurları her tarafa gönderilmiş. Yalnız bir noktayı da işaret etmeliyim ki Yeşil Ordu Teşkilatı ile meşgul olanlar benim adıma teşkilatı genişletmeye ve güçlendirmeye çalışanlar çoğalmış. Faaliyete geçmiş olan teşkilat yalnız milli müfrezeler oluşturmak gibi sınırlı bir alandan çıkmış ve çok genel bir amaca da yönelmiş. Teşkilatın kurucuları arasına milletvekili olan Çerkez Reşit Bey ve Ankara üzerinden Yozgat'a gidip gelirken olacak Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik Beyler girmişler. Bundan başka Ethem ve Tevfik Bey müfrezelerinin bütün adamları Yeşil Ordu'nun adeta temelini oluşturmuşlar. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları. Efendiler, bu girişten sonra Çerkez Ethem Bey ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları hakkında yüksek heyetinizi aydınlatmak isterim. Çerkez Ethem Bey, milli bir müfreze ile önce Anzavur'un takibinde ve sonra da Düzce isyanında başarılı bazı hizmetler yapmış olduğu için Yozgat'a gitmek üzere Ankara'ya çağrıldığı zaman hemen herkesten iltifat ve takdirler gördü. Şüphesiz kendisini abartmalı bir tarzda beğenenler ve övenler de bulunmuştur. Ethem Bey ve kardeşlerinin daha sonraki davranışları, gördükleri övücü muameleden mağrur olduklarını ve bazı hayallere kapıldıklarını gösteriyor. Ethem Bey ve kardeşlerinden Tevfik Bey, Yozgat'a isyanı bastırmakla meşgul oldukları sırada, kendilerine yakın uzak ne kadar askeri ve milli komutanlarımız varsa, bunların rütbe ve mevkilerine değer vermeksizin hepsine birer birer aşağılayıcı ve saldırgan davranışlarda bulunmak hiçbir sakınca görmemeye başladı. Ethem Bey'in şahsını, niteliğini ve değerini tanımayan komutanların çoğu, memleketin ateş içinde bulunduğunu ve Ethem Bey'in abartmalı olarak işittikleri hizmetini düşünerek mümkün olduğu kadar kendisiyle fazla çekişmeden kaçınmışlardı. Bundan cüret alan Ethem ve kardeşi Tevfik Beyler, Türk ordusunda değerli hiçbir subay ve komutan bulunmadığı ve kendilerinin herkesten üstün birer kahraman oldukları zannına kapılmışlar ve bu zanlarını açıktan açığa pervasızca herkese söylemekten çekinmemeye başlamışlardı. Doğrudan doğruya valilere ve herkese emirler veriyorlar ve emirlerinin yerine getirilmemesi halinde idam edilecekleri gözdağını da ekliyorlardı. Ethem Bey, Ankara ve Ankara'daki hükümet üzerinde bile otorite kurma denemesinde bulunmuştur. Sözde Yozgat isyanı, Yozgat'ın bağlı bulunduğu Ankara valisinin kötü idaresinden çıkmış, bundan dolayı isyana sebep olanlar için uyguladığı cezayı, ki o ceza asılarak idamdı, Ankara valisi için de olay yerinde doğrudan doğruya kendisi uygulamaya karar vermişti. Yozgat'ta gönderilmesini istediği Ankara valisi, milli mücadelede fevkalade hizmet etmiş, yararlılık göstermiş ve göstermekte olan Yahya Galip Bey'di. Yahya Galip Bey'in hizmeti özellikle bizce takdir edilmiş pek gerekli ve yararlı bir zat olduğu biliniyordu. İşte böyle bir zatı kendi eline idam sehpasına vermeye bizi mecbur etmekle en büyük otorite ve etkiyi kazanabileceğini düşünmüştü. Elbette Yahya Galip Bey'i veremezdik ve vermedik. Ethem ve kardeşleri bu konu üzerinde fazla ısrar edemediler. Fakat Yozgat'ta özellikle milletvekillerini Ankara'ya dönüşünde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın meclis önünde asacağım yolu boşboğazlıkları duyulmuştur. Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı Bey de bu boşboğazı işitenlerdendir. Biz bütün duyup öğrendiklerimize rağmen bu kardeşleri daima yararlanabileceğimiz bir durumda bulundurmak yolunu tercih ettik. Bu sebeple kendilerini idare ettik. Yozgat'tan sonra Ankara üzerinden Kütahya bölgesine gönderdik. Bu konuya tekrar dönmek üzere sözü asıl konumuz olan Yeşil Ordu'ya getireceğim. Bilginize sunmuştum ki her yerde Yeşil Ordu Teşkilatı'nı benim adıma kuruyorlardı. Şahsen tanıdığım kimselerden birinin Erzurumlu Nazım Nazmi Bey'in görevli bulunan Malatya'dan gönderdiği bir mektupta Yeşil Ordu Teşkilatı'nın beni sevindirecek biçimde genişletilmesine çalışıldığı bildiriliyordu. Bu haberden uyanarak bu gizli dernek hakkında araştırmalar yaptım. Bu derneğin nitelik bakımından zararlı bir şekil aldığı görüşüne vardım. Hemen kapatılması gerektiğini düşündüm. Bu konuda tanıdığım arkadaşları aydınlattım, görüşümü söyledim. Onlar da gereğini yerine getirdiler. Fakat genel sekreter olan Hakkı Behiç Bey, derneğin kapatılması ile ilgili teklifimin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ben kapattırırım dedim. Bunun da imkansız olduğunu, çünkü durumun tahminden daha büyük ve daha güçlü olduğunu ve bu derneği kurmuş olanların sonuna kadar maksatlarından ayrılmayacakları hususunda birbirlerine söz vermiş olduklarını kendine has bir tavırla söyledi. Olaylar gösterdi ki biz bu gizli derneğin faaliyetine son vermeye çalıştığımız halde tam olarak başaramadık. Reşit, Ethem ve Tevfik kardeşler başta olmak üzere dernek ileri gelenlerinden bir kısmı bu defa faaliyetlerine yıkıcı yönde ve bize karşı olarak devam etmişlerdir. Eskişehir'de çıkarttıkları Yeni Dünya gazetesiyle de düşünce ve maksatlarını saldırgan bir şekilde yayınlatıyorlardı. Celalettin Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler. Saygıdeğer efendiler, takibini düşündüğüm sıraya göre yüksek heyetinizi biraz doğu cephemizle meşgul edeceğim. Ancak üzerinde duracağım durumdan evvelki bir safha vardır ki önce onu açıklamak gerekiyor. 1. Büyük Millet Meclisi'nde 2. Başkan olan Erzurum Milletvekili Celalettin Arif Bey, 15 Ağustos 1920 tarihli bir dilekçeyle meclisten 2 ay süreyle izin aldı. İleri sürdüğü mazeret, zihin yorgunluğundan ileri gelen sürekli baş ağrısıydı. Aynı zamanda çoktan beri görmediği seçim bölgesinde de incelemeler yapmak istiyordu. Celalettin Arif Bey, Erzurum milletvekillerinden Hüseyin Avni Bey'in kendisiyle birlikte gönderilmesini benden özel olarak rica etti. Hüseyin Avni Bey'in meclisten izin isteyebilmesi için belirli bir mazereti yoktu. Ben kendisini özel bir görevle gönderecektim. Bu hususu 18 Ağustos 1920'de meclisten rica ettim, kabul edildi. Celalettin Arif Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a varışlarından sonra Celalettin Arif Bey'den 10-15, 16 ve 16 Eylül 1920 tarihlerinde 3 şifreli telgraf aldım. Bu telgraflara göre Erzurum halkında gerginlik ve kaynaşma varmış. Fakat Celalettin Arif Bey'in Ankara'dan Erzurum hareketini haber alınca halk beklemeyi tercih etmiş. Kaynaşmanın sebebi de ordu ambarları, tüfek ve cephane kaybı ve süt dağıtımı ile ilgiliymiş. Celalettin Arif Bey bazı memurların değiştirilmesi ve cezalandırılması gibi işlerde çabukluk istiyordu. Söz konusu memurların değiştirilme ve cezalandırılmalarında Erzurum Vali Vekilliğinde bulunan Albay Kazım Bey, İzmir Valisi Kazım Paşa başta bulunuyordu. Celalettin Arif Bey halkla görüşülerek eski Adana valisi Nazım Bey'in Erzurum valiliğine atanmasına karar verildiğinden, Trabzon yoluyla tebligat yapılmasından ve Nazım Bey gelinceye kadar halk oylamasına başvurularak bir vali vekili seçilmesinden söz ettikten sonra verilecek olumlu cevapla halkın gittikçe artan kaynaşması hemen yatıştırılmazsa tehlikeli sonuçlar doğacağından korkulmakta olduğunu bildiriyordu. Sonuncu telgrafında Ankara şikayeti dikkate almadığından mesela Ankara'ya güvenin sarsılması şekline dönüşebilecektir denilmekteydi. Efendiler, doğudaki kol ordumuzda dehşetli bozulma ve yolsuzluklar varmış. Bozulmanın derecesi o kadar artmış ki halkın vatanseverlik duygusuna dokunmuş. Şiddetle kaynaşmasına yol açmış. Fakat bu kadar genel ve yatıştırılması mümkün olamayan kaynaşmayı Erzurum'da ne vali vekili ne kol ordu komutanı anlamış. Hiçbir görevli, hiçbir ilgili böyle bir kaynaşmanın farkına varamamış. Hükümeti haberdar eden hiçbir kimse bulunmamış. Bununla birlikte halk, Celaleddin Arif Bey'in zihin yorgunluğundan dolayı izinli, Hüseyin Avni Bey'in de benim tarafımdan görevlendirilerek Erzurum hareket ettiklerini haber aldıklarından gerginlik ve kaynaşmalarını frenlemişler. Milletvekili beylerin oraya varmalarıyla birlikte açığa vuruyorlar. Doğrusu efendiler, ben bu bilgilere asla inanamadım. Celaleddin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin birer bahane bularak Erzurum'a gitmelerini anlamlı buldum ve hayret ettim. Hele halkın genel oyuna başvurarak vali atanmasıyla ilgili teklifin hukuk profesörlüğü yapmış, kanun adamı olarak tanınmış, meclisi mebusan başkanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanlığına gelmiş Celaleddin Arif Bey'den geldiğini görmek hayretimi büsbütün artırdı. Erzurum'daki Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı'na 16-17 Eylül 1920 tarihinde telgrafının Bakanlar Kurulu'nda okunduğunu, bu konuda cephe komutanlığı ile haberleşme yapılmakta olduğunu bildirdim. Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan da Arif Bey'in telgraflarını özetledikten sonra bilgi istedim ve görüşünü sordum. Celaleddin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu İlleri Valiliğine atanması isteniyor. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın da 14 Eylül 1920'de benim telgrafımdan önce yazılmış şifreli bir telgrafını 19 Eylül'de aldım. Bu telgrafta Celaleddin Arif Bey'in Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Beyazıt illerini ve Yüce Meclis'e uygun görülecek başka bölgeleri de içine almak üzere Doğu illeri ve valiliğine arz ve teklif ederim denildikten sonra şu düşünceler ekleniyordu. Bu teklifin kabul edilip uygulanması halinde askeri ve sivil her iki görevin gereken önem ve titizlikle yapılmasından sağlanacak yarar dışında yeri gelince önemli işleri görüşmek ve gereğini süratle yerine getirmek için milletvekili olarak bir zat daha bulunmuş olur. Yukarıda arz edilen hususun Büyük Millet Meclisi'nce layık olduğu önemli dikkate alınarak kabul edilip onaylanacağını umar, bu konuda yüksek şahsiyetlerine ve hürmetlerine istirham ederim. Durum ana çizgileriyle Celaleddin Arif Beyefendi ile görüşülmüş ve kendilerince de uygun bulunmuşsa da bu konudaki kararın Millet Meclisi'nin uygun bulmasına ve onayına bağlı olduğu tabidir. Efendiler, ordudaki yolsuzluktan, halktaki kaynaşmadan, Erzurum'a halkın oyuyla vali seçiminden ve acele olarak olumlu cevap verilmezse Ankara'ya karşı güvensizlik doğacağından söz eden Celaleddin Arif Bey, ordunun komutanıyla görüşüyor ve kendisini geniş yetkiyle Doğu İleri Valiliğine teklif ettiriyor. Ordu komutanı Celaleddin Arif Bey'in sonuç olarak kendi aleyhindeki şikayetlerinden habersiz görünüyor. Durumu özel maksatla düzenlenmiş bir oyun ve aynı zamanda bir gaflet manzarası gibi kabul etmemek mümkün değildi. Kazım Karabekir Paşa'nın 16-17 Eylül tarihli telgrafıma 18 Eylül'de verdiği cevapta Celaleddin Arif Bey'in bildirdikleri birkaç kişinin vali vekili Albay Kazım Bey'i sırf Erzurum'dan uzaklaştırmak için yaptıkları dedikoduya dayanmaktadır. Halktaki kaynaşma ve halkın oylarıyla vali seçim hususları ne yazık ki Celaleddin Arif Bey'in yanlış bir yol tutmalarından başka bir şey değildir sanırım. Küçüklerinden büyüklerine bütün Doğu'nun pek çok saygı ve güvenini kazanan bendenize söz konusu şikayetlerin yapılmaması iş çevirmek isteyenlerin başarılı olamayacaklarını bilmeleri sonucudur. Celaleddin Arif Bey, Albay Kazım Bey'in vali vekilliğinden ve kol ordu komutanlığı vekilliğinden alınarak Erzurum'dan uzaklaştırılmasını bendenize teklif etti. Vali vekilliğinden alınmasının İçişleri Bakanlığı'nın emriyle ve vali vekilliğini kendilerinin yani Celaleddin Arif Bey'in üzerine almasıyla mümkün olabileceğini bildirdim. Celaleddin Arif Bey'in Erzurum'daki gayri resmi durumunun nüfusunu kırabileceğini zannederim. Başladıkları işin sükunetle ve başarıyla sona erdirilmesi için derhal Erzurum vali vekilliğini üzerine alması şarttır. Uygun görülürse daha sonra Doğu İlleri Müfettişliğine veya valiliğine atanır. Herhalde bahis buyurdukları kaynaşma ve gerginliğin kendi teşrifleri üzerine şimdilik yatıştığını kabul etmiyorum. Böyle bir sözü kendisine pek önem verildiğini gören bir kimsenin cüretli ifadeleri diye kabul ediyorum. Celaleddin Arif Bey kendi kendine Erzurum vali vekili oluyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 14-18 Eylül tarihli telgraflarına 20 Eylül'de verdiğim cevapta Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle memurluk görevinin bir şahıs üzerinde aynı zamanda bulunamayacağı ile ilgili 5 Eylül 1920 tarihli kanunun ilgili maddesini aynen yazdıktan sonra Celaleddin Arif Bey'in Erzurum valiliğine atanması mümkün değildir. Milletvekilliğinden ayrıldığı takdirde söz konusu ile vali olarak getirilmesi hükümete teklif edilebilir dedim. Oysa efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın son telgraf tarihi olan 18 Eylül günü, bizim 20 Eylül'de bildirdiğimiz kanunun hükmüne aykırı olan durum Erzurum'da alınmış imiş. Bu kanuna aykırı durumdan, aynı zamanda yeni Türkiye'nin Adalet Bakanı olan Celaleddin Arif Bey'in 18 Eylül'de yazılıp 21 Eylül'de aldığım telgrafıyla haberim oldu. kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan Adalet Bakanı'nın telgrafı aynen şöyledir. Erzurum 18.9.1920. Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Kazım Paşa Hazretlerine gönderilen şeref verici ve yüksek telgrafınız üzerine arz edilen meseleler üzerinde kendisiyle enine boyuna görüştük. Paşa durumun dehşetini anlamak istemiyorlar ve mahiyetinde bulunan kimseler her bakımdan himaye ediliyor. Kamuoyundaki kaynaşmanın bir an önce yatıştırılması için silah, askeri malzeme ve diğer malzemelerle kilisede çıkan yolsuzluk söylentilerini iyice inceleyebilmek ve bu işlere yeltenenleri kanunun pençesine teslim edebilmek için halkın saygısını kazanmış olan 9. Tümen Komutanı Halit Bey'in görevlendirmesini istirham ederim. Ordu hesaplarının denetlenmesi de gerektiğinden derhal bir mali müfettişinin gönderilmesi yüksek kararlarınıza sunulur. Kazım Paşa'dan şimdi aldığım bir yazıda daha önce vali vekilliğinden kayıtsız şartsız çekilmeye karar veren Albay Kazım Bey o kararından vazgeçerek vekilliği bendenize veya İçişleri Bakanlığından tayin edilecek bir vekile devredeceğini yazılı olarak bildirilmiştir. Kendisinin vekilliğine devamı da sakıncalı ve tehlikeli görülmüş olduğundan şu bir iki gün içinde durumun nezaketi dolayısıyla ve memlekette çıkabilecek bir karışıklığa meydan verilmemek üzere İçişlerinden gelecek emri bekleyerek vekilliği kendi üzerime almak mecburiyetinde kaldım. Erzurum halkınca vekilliği arz edilen arkadaşlardan Hüseyin Avni Bey'in vali vekilliğine atanması istirham olunur. İleri sürdüğüm bu teklifler sayesinde kamuoyu yatıştırılabileceğinden gereğinin yerine getirilmesi zat-ı devletlerinin kararına bağlıdır. 2. Adalet Bakanı Celaleddin Arif. Efendiler, Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı ve Adalet Bakanı Celaleddin Arif Bey'in bu tutumu ve telgrafları bizim için anlaşılmaz bir bilmece halini aldı. Durum çok önemli ve nazikti. Bu önem ve nezaketin sebebi bence Celaleddin Arif Bey'in ve işbirliği yaptığı arkadaşlarının gerçekleştirmeyi hayal ettikleri gizli niyetler ve bu maksatla aldıkları savur veyahut yaptıklarını zannettikleri oldu bitti değildi. Hayatının önemli bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, ihtilaller ve inkılaplar içinde yoğrulmuş insanlar için bu gibi ufak tefek beklenmedik olayların karşı tedbirlerini bulup uygulamakta kararsızlık gösterileceğini ve gecikileceğini sananların aldanacaklarına şüphe yoktur. Doğu cephesinde Ermenistan'da taarruz kararı verdiğimiz sırada. Gerçekten durum çok önemli ve çok nazikti. Çünkü o günlerde Doğu cephesinde Ermenilere karşı artık taarruza karar vermiştik. Bunun için hazırlanmakta ve tedbirler almaktaydık. Doğu cephesi komutanına gereken emirler ve talimat verilmişti. Doğu'da ileri sürülen ordunun arkasından hükümetin Adalet Bakanı sözde ordunun hırsızlığını, mensuplarının hırsızlık yaptıklarını ortaya koymak için kanuna aykırı olarak o ilin vali vekili kimliğine bürünmeyi bir çare ve tek çıkar yol olarak buluyor. Erzurum'dan cephedeki karargahına gitmiş bulunan cephe komutanı nihayet 22 Eylül tarihinde diyor ki Celaleddin Arif Beyefendi'nin Doğu İlleri Genel Valiliğine atanması için zat-ı devletlerine daha önce yapmış olduğum teklif bendenize hissettirilmiş ve tarafımdan içtenlikle karşılanmış bir düşüncenin sonucuydu. Celaleddin Arif Bey'in Erzurum'la ilgili teşebbüs ve müracaatlarıyla gerçekler su yüzüne çıkmış olduğundan kendisinin genel valiliğe atanmasındaki teklifimden elbette vazgeçmiş olduğum bilgilerinize arz olunur. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir. Celaleddin Arif Bey'in ultimatomu. Erzurum Vali Vekilliğini üzerine alan Büyük Millet Meclisi 2. Başkanından da aynı tarihli, yani 2. tarihli bir telgraf aldım. Bu telgrafta deniliyordu ki, silah ve cephaneler, erzak ve terk edilmiş mallarda yapılmış olan yolsuzluklar, kanuna aykırı ve sınırsız vergi toplama, kanunsuz baskı ve zorbalık halkın duygularını büsbütün incitmiş. Erzurum halkının güvensiz ve ümitsiz bir duruma düşerek artık kendi elleriyle idare edilme gereğini tek kurtuluş çaresi saydığı bir zamanda buraya geldik. Karabekir Paşa'nın da hareketi memleket çıkarlarına uygun değildi. Bu sebeple açıktan açığa yapılan kötülük ve yolsuzluklara hemen son vermek ve yapanları cezalandırma gereğinde halk topluca ısrar etti. Güvenilir tedbirlerin hemen alınması isteği ve vali vekilliğini bizzat kabul etmekliğim paşa da dahil olduğu halde halk tarafından istirham edildi. Vekilliği Hüseyin Avni Bey'e vermek gereğini yazmıştım. Erzurum halkının kendilerinden sayarak güven gösterdikleri Hüseyin Avni Bey'in 24 saate kadar görevlendirildiğinin bildirilmesi Celaleddin Arif, Belge 258. Saygıdeğer efendiler, halkın kendi eliyle kendini idare etmesi ilkesini ortaya koyan bizdik. Fakat bununla asla her ilin veya her bölgenin ayrı ayrı birer yönetim birliği kurmasını kastetmedik. Maksadımızı Büyük Millet Meclisi'nin ilk günlerinde açıkça ifade ettik. Meclisinde kabul ettiği maksat ve gayemiz, milli iradenin kendini gösterdiği tek yer olan Millet Meclisi'nin bütün vatanın mukadderatını eline aldığı şeklinde ifade edildi. Bu meclisin başkanlarından biri olan hükümette bakan hem de adalet bakanı olarak yer alan bir zatın orduda veya herhangi bir yerde kanuna aykırı bir hareketi ortaya çıkartmak ve sorumlularını kanunun pençesine teslim etmek için başvuracağı yol bir takım beyinsizlere uyarak çok yakından tanıdığım gerçekten vatansever Erzurumlu hemşehrilerimin asla razı olamayacakları isyankar bir durum almak mı olacaktı? Hüseyin Avni Bey'in 24 saate kadar vali vekilliğine tayinini istiyor. Bu ultimatomun anlamı var mıydı? Celalettin Arif Bey bu teklifini Kazım Karabekir Paşa'ya da yapmış. Kazım Karabekir Paşa ona demiş ki, Hüseyin Avni Bey yedek teğmen olarak sahnelerde subayları eğlendiren, hiçbir resmi görevde bulunmamış sıradan bir adamdır. Bunu vali vekili yapmak hükümeti oyuncak etmeyi istemek olur. Efendiler, Celalettin Arif Bey'in ultimatumuna verdiğim cevap aynen şöyleydi. Şifre, geciktirilmez. Sayı 388, Ankara 23.9.1920. Erzurum'da Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey Efendi'ye. İlgi, 22.9.1920 tarihli şifre. İlk telgrafınız önemli dikkate almış ve bu konuda Doğu Cephesi Komutanlığı ile haberleşilmekte olduğunu yazmıştım. Adı geçen komutanlıkça gereğinin yerine getirileceği pek tabiydi. Buna rağmen birbiri ardınca yapılan kanunsuz ve isabetsiz teklif ve teşebbüsleriniz hükümet tarafından hayretle karşılanmıştır. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca ilgili makamlara gerekli tebligatta bulunulmuştur. Zat alilerinin hükümetin lüzum gördüğü açıklamaları yapmak ve gerekirse meclis huzurunda da açıklamalarda bulunmak üzere Ankara'ya hemen dönmeniz gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa 22 Eylül 1920 tarihli bir şifresinde şu bilgileri veriyordu. Şimdi anlıyorum ki Celalettin Arif Bey daha Ankara'dayken kendisiyle bazı külah yapmak isteyenler güzel bir program yapmışlardır. Söz gelişi Hüseyin Avni Bey Erzurum valisi olacak. Celalettin Arif Bey Doğu illerinin genel valisi olacak. Celalettin Arif Bey ya oyuncu olarak oynatılıyor veyahut daha karar vermedim. Pek zekidir, kendisi bir iş yapmak istiyor. Çünkü Halit Bey bendenize sormadan yazması ve Hüseyin Avni Bey üzerinde direnmesi başka bir anlam taşımıyor. Halit Bey'in Albay Kazım Bey ile arası pek iyi olmadığından kendisine Kazım Bey aleyhinde bir karar verdirebilir. Hüseyin Avni Bey de vali adı altında güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Bey'in vali vekiline teklif edildiğini işitenler ümitsizliğe düşüyorlar ve öğreniyorlar. Özet olarak arz edeyim ki Erzurum Milletvekili Necati Bey'in kardeşi olup son zamanlarda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilen Mithat Bey, halkın bolşevikliği iş beceremeyenler mevki kapması şeklinde anladığını zannediyor. Bu zat çıkarına düşkün olduğundan çoğunluk tarafından pek sevilmez. Halk hükümeti kurma konusunda bendenizi müsait bulamadığından Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerle haberleşilerek işin daha önceden hazırlandığını ve kararlaştırıldığını sanıyorum. Efendiler, Celalettin Arif Bey'i Ankara'ya davet eden 23 Eylül tarihli telgrafın 24 Eylül tarihli çok sert bir telgrafla karşılandı. Bu telgraf meclis başkanlığına hitaben yazılmıştı. Bakanlar Kurulu'nda ve Büyük Millet Meclisi'nde okunacak bir notunu da taşıyordu. Benim telgrafımdaki iki kelimeyi kanunsuz ve isabetsiz kelimelerini alarak Celalettin Arif Bey, Erzurum'daki teşebbüs ve tekliflerini birer birer bu iki kelimeyle tartıyordu. Bu mu kanunsuzdur, bu mu isabetsizdir diyerek kendini savunuyordu. Yaptığı işlerin ne olduğu, dolayısıyla verilen bilgilerden anlaşıldığı için hangisinin kanunsuz olmadığını ve hangisinin isabetsiz bulunmadığını takdir etmek güç olmayacaktır. Celalettin Arif Bey, kanunsuz ve isabetsiz teklifin benden gelmeyeceğine, Bakanlar Kurulu'nun inanmasını beklerdim dedikten sonra, aranızda iddialarımı takdir edecek arkadaşların bulunacağına inanıyorum sözleriyle kendisini takdir edebilmenin, ancak kendisinin eşi ve arkadaşı olmak durumunda bulunmakla mümkün olabileceğini ortaya koyuyordu. Celalettin Arif Bey, seçim bölgesinde incelemelerde bulunmaksızın Ankara'ya dönemeyeceğini de bildiriyordu. Kahraman Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğini asla ihtimal veremedim. Efendiler, ben de İstanbul'a dönemeyeceğimi İstanbul hükümetine Erzurum'dan bildirmiştim. Eğer davet yeri ve davet sahibi aynı olsaydı, insanın neredeyse garip bir nazire yapıldığını hükmedeceği gelebilirdi. Fakat şartlar büsbütün başka olduğuna göre, İstanbul'un davetine karşı bana vefa ve fedakarlık kucağını açmış olan kahraman Erzurum halkının bu samimiyet kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal vermedim. Hatta efendiler 28 Eylül 1920 tarihinde Erzurum Halk Temsilcileri adıyla memur ve halktan aldığım 50 imzalı telgraf bile bu inancımı sarsmadı. Gerçi telgraf çok kaba ve isyankardı. Fakat imzaların çoğu Celalettin Arif Bey'in vali vekilliği ettiği vilayet memurlarına aitti. Özellikle istinaf mahkemesi üyelerinden olup Celalettin Arif Bey tarafından polis müdürü vekilliğine tayin edilen zatın imzası bu telgrafın nasıl çirkin bir zihniyetin ürünü olabileceğine de sayılamaz mıydı? Bu telgrafın Marif Müdürü Mithat Bey'in evinde toplanan bir takım kimseler tarafından hazırlandığını anlamakta gecikmedi. Efendiler, Celalettin Arif Bey tekliflerini bir yandan Erzurum Merkez Heyeti Başkanı Tevfik imzasıyla Celalettin Arif Bey Efendi'nin bildirdiği şekilde işlem yapılmasını kesinlikle isteriz diye destekletirken, bir yandan da Ankara ile şifreli haberleşmelerde bulunularak sözde bir takım işler yapılmak ve teşebbüsün nasıl bir etki yarattığı anlaşılmak isteniyordu. Çok ivedi. Erzurum 25.9.1920 Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara, Rıza Nur ve Necati Beylere özel. Ermenileri yola getirmek maksadıyla Haziran'da seferberlik ilan edilerek 1305-1889 doğumlulara kadar silah altına çağrılmış 9.000'i savaş görmüş ve 13.000'i savaş görmemiş olmak üzere toplam 22.000 askerli subay ailesinin beslenmeleri hemen hemen Erzurum ile halkına yükletilerek şu zamanda savaş vergileri toplanmak suretiyle 1,5 milyon liralık yiyecek, hayvan ve araçları alınmıştır. Halk maksadın yüceliğini takdir ederek bu kadar fedakarlık ettikten sonra Çiçeri'nin bilinen mektubunun askeri harekatı sonuçsuz bırakması, Ermenilerin bundan cesaret alarak Müslüman halka zulümler yaparken ordunun Ermeni Bolşevik birleşmesini ileri sürerek cesaretsizlik göstermesi ve Kızıllar listelendiği derecede anlaşılması, bunların yanında Celaleddin Arif Bey'in yazdığı yolsuzluklara meydan verilmesi pek kötü bir etki yapmış, halkı ayaklanmaya ve densizliğe sürüklemiştir. Kazım Paşa'da doğudaki işleri idare edebilme kudreti olmadığından buradaki siyasi ve askeri durumu Ermenilere karşı koyabilecek şekilde iyi idare edebilecek dirayetle ve aynı zamanda olağanüstü yetkiye sahip bir heyetin varlığı şarttır. Şimdiye kadar değerli zamanlar Ankara'da dosyası bulunan gereksiz yazışmalarla geçmiş, belki de birçok fırsatlar kaybolmuştur. Öte yandan Erzurum'un mevsim bakımından güç zamanları geldi. Ordunun korunması zarureti olduğu halde elbise ve besleme konusunda pek çok sıkıntı çekilmektedir. Askeri ve sivil memurlar 4 aydan beri maaş alamamaktadırlar. Askeri giderler için yeni vergiler koymayı düşünüyorlarsa da halkın gücünü bilmiyorlar. Durumları asla elverişli değildir. İstanbul hükümeti pek kayıtsız. Yakın iller özellikle Harput ili büsbütün kayıtsız hiç ilgi göstermemektedir. Bu gibi konularda hükümetten gerekirse benim adıma meclisinizden de gen soru önergesi vererek araştırma isteğiniz ve ordunun ihtiyaçlarının oraca kesinlikle sağlandıktan sonra geliniz. Doğu illerin ilgili haberlere pek inanmadım. İmza Hüseyin Avni, Maarif Müdürü MİTAT.